Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd fe in istaqal hadis kitabullah ve hayral hadiy hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Ehli sünnet ve cemaatin iman ve tevhid akidesi derslerinde ahirete imana başlamıştık. Geçen hafta ahirete imanın mukaddimesinde de giriş kısmında da önce kıyametin küçük alametleri. Bunları bitirdiğimizde inşallah kıyametin büyük alametlerine geçeceğiz. Kıyametin küçük alametlerinden bir kısmını saymıştık. Bir kısmı kalmıştı. Bunlardan birisi içkinin çok içilmesi ve helal sayılmasıdır. Müslim'de Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam içkinin içilmesi kıyamet alametlerindendir buyurulmuştur. Yine Ahmet ve İbn-i Mace, Ubade bin Samit radıyallahu anh'den rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ümmetimden bir grup içkiyi helal sayacaklar ve onu başka bir isimle adlandıracaklar. Yani ona başka isimler vererek helal sayacaklar. Gerçekten de içkiye birçok isimler verilmiştir. Bunlardan birisi de aslan sütüdür. Bunun gibi. Yine burada ilk olarak şunu da söylemek lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki tedavi olunuz. Şüphesiz Allah devasını indirmediği bir dert vermemiştir. Tedavi olunuz buyuruyor. Yine başka bir yerde tedavi olun fakat haramlarla tedavi olmayın. Başka bir hadiste Allah size haram kıldığı şeylerde şifa yaratmamıştır buyurmuştur. İnsan bu noktada haram olan tedavi metotlarından birisi olarak mesela içkiye başvursa günümüzde bazı tabiplerin tavsiye ettikleri gibi bira içmek gibi veya rakı içmek gibi içki, alkol içeren şeylere başvurması şirk olur. Çünkü kişinin bu konuda inanması gereken şey şifanın Allah Azze ve Celle'den olduğudur. Şifa Allah'tan ise Allah haramda şifa yaratmadığını bildiriyor. Mesela günümüzde öksürük şuruplarının çoğu alkol içermekte ve üzerinde açıkça da etil alkol diye yazmakta. Maalesef bu konuda insanlar dikkat etmiyor. Mesela çocuk hastalanıyor, öksürük oluyor veya başka buna benzer rahatsızlıklara tutuluyor. Alkollü ilacı içirip içirmemekte tereddüt ediyor. Ya içirmesem işte ölür mölür diye. Bu kadere imandaki problemden de kaynaklanır. Meşru vesilelere sarılmadaki problemden de kaynaklanır. Allah bir şey dilemişse onun önüne hiçbir şey geçemez. Yani bir kulun harama tevessül etmesi Allah'ın takdirinin önüne geçemez. O halde vesileye sarılmak da meşru kılındığına göre kula ancak meşru vesilelere tutunması gerekir. Nitekim tabiplerin işte içkiden başka bunun çaresi yok dediği diye iddia ettiği binlerce hastalık kesinlikle ve kesinlikle başka helal yollarla kat kat üstün şekilde tedavi edilebilmekte. Öyle olmasa bile bir kimsenin gayrimeşru tedavi metoduna başvurması şirktir. Çünkü o zaman şifayı Allah'tan başkasından beklemiş olur. Mescitlerin süslenmesi yine kıyametin küçük alametlerinden birisidir. Süslenerek içine nakışlar yapılması. Müsned'de yani Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten gelen hadiste insanlar mescitleri süslemedikçe kıyamet kopmaz buyurulmuştur. Nesai ve İbn-i Huzeyme'deki rivayette insanların mescitleri süslemesi kıyamet alametlerindendir buyurulur. Bukhari'de yine Enes radıyallahu anh'ten öyle zaman gelecek ki insanlar mescitleri süslemekle övünme yarışına girecekler ve sonra onları pek az zikir ve ibadetle yaşatacaklar. Yani süs bakımından oldukça donanımlı, gösteriş bakımından oldukça donanımlı ama içerisinde Allah'ın zikri hem de böyle sünnete uygun bir şekilde Allah'ın zikri yerine getirmeyecek veya getiren çok az olacak. Bunun yerine batıl sözler bu tip mescitlerin minberlerinde yükselir olmuştur. İbn Abbas diyor ki radıyallahu anh'a, sizler mescitlerinizi Yahudi ve Hristiyanlar gibi süsleyeceksiniz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh mescidi yenilerken şöyle demişti. Sen sadece insanları yağmurdan saklayıp koru. Sakın allı sarılı süsler yapıp da insanları fitneye uğratmayasın demiştir. Hakim Tirmizi Ebu Derda radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet ediyor. Mescitlerimizi süsler, Kur'an'ların yazısını süslerseniz yok olur giderseniz. Mescitleri ve Kur'an yazılarını, mushafları süslerseniz yok olur gidersiniz. Bugün bunların her ikisini de görmüş bulunuyoruz. Münavi diyor ki, bana göre mescitleri ve Kur'an yazısını süslemek yasaktır. Çünkü bunlar kalbi meşgul etmekte, Allah'ı düşünmekten ve huşudan insanı uzaklaştırmaktadır. Bu yüzden Şafiiler mescitlerin süslenmesiyle ilgili olarak Kabe dahil olmak üzere mescitleri altın ve gümüşle süslemek haram, diğer süslerle süslemek de mekruhtur demişlerdir. Evet, bir diğer alamet binaların yükseltilmesidir. Bu alamet daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanından hemen sonra başlamıştır. Günümüze kadar da devam etmektedir. Öyle ki insanlar güzel bina yapmakta birbirleriyle yarışmışlar ve süslü püslü evler yapmışlardır. Bu da dünya Müslümanların ayaklarının altına serilip, ganimetler ile malların çoğalıp böyle bir yaşantının olduğu bir zamanda meydana gelmiş olup onlardan çoğu dünyaya bağlanmışlar ve kendilerinden önceki ümmetlerin mal biriktirme ve gereksiz harcamalar yapma hastalığı yine bunların da içine işlemiştir. Öyle ki fakir ve ihtiyaç durumunda çöllerde yaşayan bedeviler ve benzerleri birçok mal sahibi olunca kat kat değişik binalar yapmışlar ve bunda da birbirlerini geçmek için yarışmışlardır. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi gerçekleşmiştir. Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıyametin vaktinden sorduğunda Cibril aleyhisselam şöyle demiştir. Sana onun alametlerinden haber vereyim. Çobanların, yalın ayak çobanların evlerini yükseltmeleridir. İşte bu onun alametlerindendir. Bu hadisin Müslim'deki rivayetinde şöyle geçer. Çıplak ayaklı fakir koyun çobanlarının binalarını yükselttiklerini görmendir. Kıyamet alameti. Ahmet'teki rivayette ise İbn Abbas radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Ey Allah'ın Resulü çıplak ayaklı fakir aç koyun çobanları kimdir diye sorduğunda onlar Arap'tır cevabını aldığı geçer. Buhari ise Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. İnsanlar binaları kat kat yükseltmedikçe kıyamet kopmaz. İbn-i Hacer Rahimullah diyor ki, buradaki binaları yükseltmenin manası onlardan her biri yaptıkları evlerin diğerlerinin evlerinden daha yüksek olmasını istemesidir. Belki buradaki kasıt evlerin süs ve güzelliklerinde birbirleriyle yarış etmeleri veya bundan daha geniş bir manadır. Bundan daha aşırısı da görülmüştür ve bu durum halen daha devam etmektedir. Evet, asrımızda bu durum açıkça görülmektedir. İnsanlar yüksek yüksek binalar yapmakta ve onların yüksekliğinde ve ihtişamında birbirlerine karşı övünmektedirler. Bilakis Amerika ve diğer ülkelerdeki gibi yüksek gökdelenleri inşa etmeye başlamışlardır. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu konudaki şanı meşhur. Kölenin efendisini doğurması, Cibril hadisinde geldiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana kıyametin alametlerinden haber vereyim. Kölenin efendisini doğurmasıdır buyurmuştur. Buhari ve Müslim rivayet eder bunu. Alimler bu hadisin manası hakkında ayrılığa düşmüşlerdir. İbn Hacer bunlardan dört tanesini şöyle açıklıyor. 1. Hatta bir diyor ki buradaki mana İslam'ın yayılması ve Müslümanların küfür beldelerini ele geçirerek kadın ve çocuklarına sahip olmalarıdır. Eğer kişi cariyeye sahip olursa ondan çocuk edinir. Doğan bu çocuk da cariyenin efendisi konumunda olur. Çünkü o efendisini doğurmuş olur. Nevevi'nin söylediğine göre alimlerin çoğunluğu bu görüşü benimsemiştir. İbn-i Hacer şöyle diyor. Bu görüşü biraz incelemek gerekir. Çünkü cariyelerin çocuk doğurmaları daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bilinen bir şeydi.
Birçok küfür beldelerinin ele geçirilip kadın ve çocuklarının cari olarak alınmaları daha İslam'ın ilk dönemlerinde meydana gelmekteydi. Oysa buradaki hadisin tarzı şimdiye kadar olmamış ama kıyamete yakın olacak bir şey haber vermektedir. İkinci açıklama, efendinin çocuk doğuran cariyelerini satması ve bu işin çok çoğalması. Öyle ki o cariyeden doğan çocuğun bilmeden annesini satın alması. 3. Cariyenin efendisinden veya başka birinden hür bir çocuk doğurması veya nikahlı olarak veya zina ederek köle bir çocuk doğurması. Sonra her iki durumda da cariyenin elden ele satılarak dolaşması. Sonra da çocuğu onu satın alması. Çocuğunun onu satın alması. Bu bir önceki şıkkın benzeri bir şekildir. Dördüncüsü, ana babaya karşı asiliğin artması, sanki çocuğun ana babasına, efendinin kölesine yaptığı muameleyi yapmasıdır. Onu aşağılayarak sövmesi, dövmesi ve hizmet ettirmesidir. Bu yüzden mecaz olarak efendisi denmiştir veya efendiden kasıt gerçek anlamda terbiye edendir. İbn Hacer diyor ki, işte bu bana göre genel anlamda görüşlerin en doğrusudur. Çünkü burada anlatılmak istenen bozuk ortamdan dolayı efendinin halinin garipsenecek olmasıdır. Zira böyle bir şeyin olması kıyametin kopmasına yakın düzenin değişeceğine bir işarettir. Çünkü köle efendi olacak, düşük seviyedeki insanlar yüksek seviyeye gelecek. Bu da diğer bir alamet olarak gelen hadise uygundur. Fakir ve aç kişiler mülk sahibi olacak. Burada beşinci olarak İbn Kesir de şöyle bir görüş zikrediyor. Ahir zamanda cariyeler hadiste işaret edilen terbiye edilenler olacak. Çünkü cariyeler hür kadınlardan ayrı olarak güçlü adamların himayesinde olacaklar. Bu yüzden hadiste çıplak ayaklı fakir koyun çobanlarının evleri yükseltmeleri lafzıyla beraber zikredilmektedir diyor. Adam öldürmenin çoğalması. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğunu haber veriyor. Herç çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Sahabeler herç nedir ya Allah'ın Resulü dediler. O da adam öldürmektir dedi. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bukhari'deki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette ise şöyledir. Kıyametten önce herç günleri gelir. O günlerde ilim yok olur, cehalet çoğalır dedi. Ebu Musa şöyle der. Hercin Habeş dilinde manası adam öldürmektir. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'den kıyametten önce herç olur. Sahabe herç nedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam öldürmektir dedi. Sahabe biz bir senede 70 binden fazla adam öldürüyoruz. Bundan daha çok mu öldüreceğiz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sizin müşrikleri öldürmeniz değildir. Yani kıyamette gelecek olan sizin müşrikleri öldürmeniz değildir. Bu sizin birbirinizi öldürmenizdir. Sahabe o gün akıllarımız yerinde olur mu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günkü insanların çoğunun aklı yerinde olmaz. Onların yerine boş kafalı insanlar gelir. Hepsi kendilerini bir şey sayarlar ama onlar hiçbir şey değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki insanların üzerine öyle bir zaman gelir, adam öldüren niçin adam öldürdüğünü, öldürülen de niçin öldürüldüğünü bilmedikçe bu dünya yok olmaz. Bu nasıl olur denildi. O da herç çoğalınca olur, öldüren de öldürülen de ateştedir buyurdu. Yine bu ümmetin bağışlanan bir ümmet ve ahirette azap görmeyeceğine dair deliller vardır. Allah Teala bu ümmetin azabını fitne, deprem ve savaşlarla bu dünyada vermiştir. Sadaka bin Müsenna, Rabah bin Haris, Ebu Bürde yoluyla gelen hadiste o şöyle der. Ben Ziyad'ın emirliği zamanında çarşıda dikilirken şaşkınlıkla elimi diğerine vurarak çırptım. Elimi çırptım yani diyor. Ensardan babası sahabe olan bir adam bana niçin şaşırdın ey Ebu Bürde dedi. Ben dini bir, peygamberi bir, davası bir, haccı bir, savaştıkları bir olan kavim birbirlerini öldürmeyi nasıl helal sayıyorlar dedim. Bana hiç şaşırma. Babam bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini bildirdi. Benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir. Ahirette hesap ve azap görmez. Onların azabı ölüm, deprem ve fitnelerdir. Yani fitnelerde işte insanların birbirlerini öldürecek seviyeye gelmesi ve öldürenin neden öldürdüğünü, öldürülenin neden öldürüldüğünü bilmemesi tam bir fitne durumunu kastetmekte. Ebu Musa radıyallahu anh'ten gelen diğer bir rivayette, benim ümmetim bağışlanmış ümmettir. Ahirette azap görmez. Onların azabı bu dünyada ölüm, deprem ve fitnedir. Buyurmuştur. Diğer bir alamet zamanın kısalmasıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini rivayet ediyor. Zaman kısalmadıkça kıyamet kopmaz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur dediği nakledilir. Zaman kısalmadıkça kıyamet kopmaz. Bir sene bir ay gibi olur. Bir ay bir hafta gibi olur. Bir hafta bir gün gibi olur. Bir gün bir saat gibi olur. Bir saat bir hurma yaprağının yanıp kül olması kadar olur. Zamanın kısalmasıyla ilgili alimlerin değişik görüşleri vardır. Bunlar şu şekilde. Birincisi, bundan kasıt zamandaki bereketin az oluşudur. İbn Hacer diyor ki, bu alamet zamanımızda görülmektedir. Çünkü bizler zamanımızda günlerin çok hızlı geçtiğini bir önceki asırda bu şekilde görmezdik. Yani geçmiş asra göre bir farklılık var diyor. İkinci görüş, bundan kasıt Mehdi ve İsa Aleyhisselam zamanında olacak olan hayatın insanlara hoş gelmesi, güvenliğin ve adaletin artmasıdır. Bundan dolayı uzun dahi olsa o mutlu günleri insanlara kısa gelecek, kısa dahi olsa zor günler onlara uzun gelecektir. Üçüncüsü, bundan kasıt o dönemde yaşayan insanların dini bilgilerinin azlığından dolayı günah işleyen insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmadıkları sebebiyle zamanın daralmasıdır. Bu da özellikle ilim terk edilip cehalet çoğaldığı zaman olur. Çünkü insanlar her zaman ilimde eşit seviyede olamazlar. İlim dereceleri farklıdır. Nitekim Allah Azze ve Celle her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır. Yusuf 76 buyurmuştur. Bir tek şekilde hepsi eşit olurlar, o da hepsi cahil oldukları zaman. Dördüncüsü, bundan kasıt o dönemde yaşayan, uzakta bulunan insanların hızlı ulaşım vasıtalarının bolluğundan dolayı çok çabuk istedikleri yere gitmeleridir. Beşincisi, bundan kasıt zamanın hızlı geçerek gerçek anlamda kısalmasıdır. Bu da şu ana kadar olmamıştır. Ahir zamanda olacaktır. Bunun delili Deccal'in çıktığı günlerin çok uzun olmasıdır. Öyle ki bir günün süresi bir sene gibi veya bir ay gibi veya bir hafta gibi olur. Nasıl ki günler uzun oluyor, aynı şekilde kısa da olur. Bu da dünyanın dengesinin bozulup yok olacağı günlere yakın bir zamanda olur. İbn Ebi Cemre rahimullah diyor ki, zamanın kısalmasından kasıt şu olabilir. Hadiste geçtiğine göre bir sene bir ay gibi kısa olmadıkça kıyamet kopmaz. Buna göre zamanın kısalması hissi ve manevi olarak iki şekilde olabilir. Hissi olarak bu henüz gerçekleşmemiştir. Kıyamete yakın olabilir. Manevi olarak bu çoktandır görülmektedir. Hem din alimleri hem de fen alimleri şimdiki zamanda yaptıkları işleri daha önceki zamanda yaptıkları işlere göre yetiştiremedikleri için bunu çok iyi bilmektedirler ve bu durumdan şikayet etmektedirler. Bunun sebebini de anlayamamaktadırlar. Belki de sebebi iman zayıflığıdır. Çünkü birçok yönden dine aykırı işler ortaya çıkmıştır. Bunların başında da haram kazanç gelmektedir. İnsanlardan birçoğu açıkça haram olan şeylere dikkat etmeden ne olursa olsun bulduğu her şeyi midesine götürmektedir. Zaman, rızık ve üründeki bereket hiç kuşkusuz iman kuvvetiyle olur. Emirlere uymak, yasaklardan kaçmakla olur. Allah Teala'nın şu ayeti buna delildir. Eğer o ülkenin halkları iman etseler ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Araf suresi 96. ayet. Bir diğer alamet, alışveriş merkezlerinin birbirine yakın olması. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Fitneler çıkmadıkça, yalan çoğalmadıkça ve alışveriş merkezleri birbirine yakın olmadıkça kıyamet kopmaz. Hamud et-Tüveciri rahmetullah diyor ki, zayıf bir hadiste alışveriş merkezlerinin birbirine yakın olmasının iflas etmesi ve kârın az olması olarak açıklanmıştır. Oysa bunun manası zamanımızda hava ve kara ulaşımının yaygınlaşması, internet, radyo, televizyon ve cep telefonu gibi elektronik iletişim aletlerinin çoğalmasıyla yeryüzü halkının birbirine yakın olması sayesinde insanlar seslerini, taleplerini ve mallarını, malların fiyatlarını dünyanın neresinde olursa olsun birbirlerine kolaylıkla duyurabilmekte, malların fiyatlarından en ufak bir değişiklik oldu mu haberleri olmakta, duruma göre fiyatları yükseltmekte ve düşürmektedirler. Yine tacir olan kişi kendinden günlerce uzakta olan yere arabasıyla gidip işini görmekte, bir iki gün sonra geri dönmektedir. Aynı kişi uçak ile aylarca uzak olan yere rahatlıkla gitmekte, işini görüp bir iki gün sonra dükkanına geri dönmektedir. Alışveriş merkezlerinin birbirine yaklaşmasının üç nedeni vardır. Birincisi, değişen fiyatların çok çabuk esnafa ulaştırılması. İkincisi, uzak dahi olsa bir pazardan diğer pazara çok çabuk gidip gelmek. Üçüncüsü, çarşıdaki malların fiyatları birbirine yakın olması ve fiyatları da birbirlerini takip etmeleri. Diğer bir alamet bu ümmette şirk koşanların görülmesidir. Bu alamet ortaya çıkmış alametlerdendir ve artarak devam etmektedir. Bu ümmetin içinde şirk koşanlar görülmüş ve bazı kabileler müşriklerin saflarına katılmıştır. Putlara tapmışlar, içinde kabirler bulunan mescitler inşa etmişler. Bu kabirlere teberrükte bulunarak el ve yüz sürmüşler. Onlara kurbanlar keserek yüceltmişler. Onlar için anma ve yaşatma törenleri düzenlemişlerdir. Onlara öyle bir değer vermişlerdir ki sanki onlar Lat, Uzza ve Menat seviyesine veya onlardan daha yüksek seviyeye gelmiştir. Ebu Davud ve Tirmiz'de bulunan bir hadiste Sevban radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Eğer ümmetimin içine kılıç girerse kıyamete kadar bir daha aralarından kalkmaz. Ümmetimden kabileler müşriklere katılmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki ümmetimden kabileler, bazı kabileler putlara taparlar. Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Devs kabilesinin yaşlı kadınları Zulhalase putunun etrafında sallanarak dönmeye başlamadıkça kıyamet kopmaz. Zulhalase, Devs kabilesinin cahiliyede ibadet ettiği bir puttur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste haber verdiği gerçekleşmiştir. Nitekim cahillik ve bilgisizlik yayılınca Devs ve onun etrafındaki kabileler tekrar eski cahiliye günlerine dönerek Zulhalase'ye tapmaya başladılar. Tabii ki bu durum Muhammed bin Abdülvehhab rahimullah Hicaz'da tevhid davasına başlayıp insanlara gerçek dinlerini anlatıncaya kadar devam etti. Ondan sonra Abdülaziz bin Muhammed bin Suud Zulhalase'yi yıkmak için bir grup insanı görevlendirdi ve onlar da onun birçoğunu yıktılar. Hicaz'da bir ara Suud ailesinin hükümranlığı kesilince tekrar Zulhalase'ye tapmaya başladılar. Kral Abdülaziz bin Abdirrahman tekrar idareyi ele geçirince askerlerinden bir orduyu Zulhalase'yi yıkmak için gönderdi. Allah'ın izniyle bu putu tamamen yok ettiler. Bununla birlikte şirkin değişik şekilleri bazı ülkelerde görülmektedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lat ve Uzza'ya ibadet edilmeyen bir gece ve gündüz yoktur dediğini duyunca Resulullah aleyhissalatü vesselamın Ayşe radıyallahu anh'a ey Allah'ın Resulü ben o Allah müşrikler hoşlanmasalarda kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulü'nü hidayet ve hak diniyle gönderdi ayeti indiğinde bunun son bulduğunu zannediyordum. Yani Tevbe 33 bu ayeti indiğinde. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O son bulma Allah'ın dilediği zamana kadar devam edecek. Sonra Allah hoş bir rüzgar gönderecek ve bu rüzgar kalbinde hardal tanesi kadar iman olan herkesi öldürecek. Sonra hayırsız insanlar kalacak ve bunlar tekrar atalarının dinlerine dönecekler. Evet. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Bu arada Zulhalase hakkında halasa kırmızı taneli inci büyüklüğünde meyvesi olan bir ağaç demekmiş. Zulhalase deyince bir puthane veya onun içinde bulunan halasa isimli put kastedilir. Zulhalase, halasa isimli iki put, bir tanesi Devs kabilesinin, diğerisi Hasam kabilesinindir. Bu hadiste geçen Devs kabilesine ait olan puttur. Bu putun bulunduğu yer şu an Taif'in güneyindeki Zahran şehrindeymiş. Bulunduğu yere Serruk denilmektedir ve Halasa putu Rames köyünün yakınında yüksek taşlık bir tepenin üzerindedir. Bu da zamanında orada sağlam bir binanın bulunduğunu gösterir. Hasam kabilesindeki put ise Araplardan Hasam ve Buceyle kabileleri tarafından Kabe örnek alınarak yapılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cerir bin Abdullah Beceli'yi 150 kişiyle birlikte bu putu yıkmak için göndermiştir. Yıkılma olayını Bukhari Said'de Kitab-ül Megazi'de rivayet etmektedir. Hasem'deki put Mekke'de ve Yemen arasında Tebale mevkiindedir. Şu an bulunduğu yere büyük bir cami yapılmıştır. Mucemül Buldan adlı eserde Yakut el-Hamevi bu bilgileri veriyor. Evet. Şirkin şekilleri çoktur. sadece putlara, taşlara, ağaçlara ve kabirlere tapmakla sınırlı değildir şüphesiz. Bununla birlikte bazı tağutları Allah'a denk tutmakla şirke dönüşülebilir. Onlar kendi nefislerinden kanunlar koyup insanları Allah'ın kanunlarını bırakıp kendi kanunlarına uymaya zorlarlar ve kendilerinin de bir ilah olduğunu iddia ederler. Aynı şu ayette olduğu gibi. Allah'ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini Rabler edindiler. Tevbe 31. ayet. Yani alimlerini, din adamlarını ve evliyalarını kendilerine din koyucu olarak kabul ettiler. Çünkü onların helal ve haram dediklerini kabul ediyorlardı. Eğer helal ve haramı kabullenmede böyleyse, İslam'ı arkalarına atıp terk edenler, ateistliği, laikliği, komünizmi, sosyalizmi, demokrasiyi ve ırkçılığı boyunlarına takıp da nasıl Müslüman olduklarını söyleyebilirler. Diğer bir küçük alamet, kıyamet alametlerinden kötülüğün artması, akraba ziyaretinin kesilmesi ve kötü komşuluk. İmam Ahmet, Hakim Müstedrek'te Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Sözde ve fiildeki çirkinlik çoğalmadıkça, akraba ziyareti kesilmedikçe ve kötü komşuluk başlamadıkça kıyamet kopmaz. Şimdi bu tip rivayetlerde, yani kıyamet alameti olarak bildirilen bu gibi ifadelerde, bakın hüküm yoktur, haber vardır. Mesela akraba ziyaretinin kesilmesi. Bazen bakıyorsun ki bazen Müslüman bir insan, tevhid ehli bir Müslüman, fasık bir akrabasını terk etmek zorunda kalabiliyor. Bu olması gereken bir şeydir. Yani hüccet ikame edilip, tebliğ yapılıp buna rağmen fıskında devam ediyorsa, mesela haremlik selamlık uygulamıyorsa en basitinden, kesinlikle bir de oraya gidemezsin. Buradan bağ kesmen gerekir. Ne için? Sıla-i Rahim'i korumak için. Sıla-i Rahim'de korunması gereken en önemli bağ, Allah Azze ve Celle ile olan bağı korumaktır. Yani müşrik akrabadan, fasık akrabadan, günahları açıkça işleyen, haremlik selamlık yapmayan, müzik dinleyen veya buna benzer fücurları işleyen akrabadan alakayı kesmek sıla-i rahmin gereğidir. Sıla-i rahmi haramdan korumak gerekir. Evet, burada haber var. Bu şekilde akraba ziyaretlerinin kesilmesinin sebebi dünyalık da olabilir, uhrevi de olabilir. Her ikisi de haber verilmiş oluyor. Taberani'nin Evsat'ında, Mucemül Evsat'ında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Edebe aykırı, açık saçık ifadeler kullanmak ve akraba ziyaretini kesmek kıyamet alametlerindendir. Yani bu edebe aykırı ifadeler, konuşmalar insanlar arasında o kadar çoğalmıştır ki, argo konuşmalar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haber aynen vuku bulmuştur. Bırakın fasık insanları, Müslümanlar arasında bile maalesef bu tip edebe aykırı konuşmalar yer alabiliyor. Yine İmam Ahmet, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini rivayet ediyor. Kıyamet kopmadan önce akraba ziyareti kesilir. Diğer bir alamet, yaşlıların gençlere benzemesi. İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bildiriyor. Ahir zamanda saç ve sakallarını güvercin boynu gibi siyaha boyayan insanlar olacak. Onlar cennetin kokusunu alamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste haber verdiği şey zamanımızda gerçekleşmiş. Erkekler arasında saç ve sakalını siyaha boyatanlar çoğalmıştır. Doğrusunu Allah bilir ya, hadiste geçen güvercin boynu gibi sözü günümüzde bazı Müslümanların durumunu açıklamaktadır. Onların sakallarının yan taraflarını tıraş edip çenelerinde güvercin boynu gibi top sakal bıraktıklarını ve bunu da siyaha boyadıklarını görmekteyiz. Özellikle Suud'daki bazı zübbelerin. İbn-i Cevzi Rahimullah diyor ki, bu hadiste cennetin kokusunu alamazlar sözünün manası boyama sebebinden dolayı değil, onlarda olan kötü bir fiil veya itikattır. Bundan dolayı boyamalar da onların görünen özellikleridir. Ama aynı haricilerin özellikleri olan saçlarını sıfıra vurdurmada olduğu gibi. Oysa saçları sıfıra vurdurmak haram değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç ve sakalın siyah rengi boyanmasını yasaklamıştır. Sahih hadiste Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten geldiğine göre Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Kuhafe saçları ve sakalı bembeyaz bir halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bunları siyah olmayan bir şeyle değiştir buyurmuştur. Siyahın dışında bir renkle boya yani. Diğer bir küçük alamet cimriliğin artmasıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Kıyametin alametlerinden birisi cimriliğin artmasıdır. Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Zamanın kısalması, işin azalması ve cimriliğin artması kıyametin alametlerindendir. Muaviye radıyallahu anh şöyle der. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. İşler zorlaşmadıkça, insanlar cimrileşmedikçe kıyamet kopmaz. Nitekim insanlar Allah Azze ve Celle yolunda infak etme hususunda veyahut fakir, muhtaç kimselere yardımda bulunmak konusunda oldukça kısmık davranırken hevai, lüks, bu tip ihtiyaç gibi görünen aslında lüks olan şeylerde savurganca harcamada veyahut sırf nefsinin hevası için alışveriş yapmada, harcamada bulunmada hiç ellerini çekmezler. Bu da kıyametin küçük alametlerinden birisi olarak bildiriliyor. Ticaretin büyümesi, alametlerden birisi de ticaretin büyümesi ve insanlar arasında yayılmasıdır. Öyle ki erkeklerin yanı sıra bu işe kadınlar bile girişir. Kadınlar da bu işi yapar, bulaşır. İmam Ahmet ve Hakim Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet etmektedir. Sadece tanıdıklarına selam vermek ve ticaretin yayılması kıyamet alametlerindendir. Öyle ki kadın kocasına ticarette yardımcı olur. Nesai Amr bin Taglep'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet eder. Malın ve paranın çoğalması, ticaretin çoğalması kıyametin alametlerindendir. Diğer bir alamet depremlerin çoğalması. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Seleme bin Nüfeyl es-Sekuni şöyle der. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorduk. Hadisi uzunca zikretti ve dedi ki, kıyametten önce şiddetli salgın olur, sonrasında yıllarca deprem sürer. İbn Hacer diyor ki, doğuda ve batıda birçok ülkede depremler ola gelmiştir. Hadisteki çok olmasından kasıt geniş alanda ve devamlı olmasıdır. Abdullah bin Havale radıyallahu anh'ten gelen şu hadiste bu görüşü destekliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini başıma koyarak şöyle dedi. Ey İbni Havale, eğer halife Kudüs'e giderse depremler, belalar ve büyük olaylar yaklaşır. O gün kıyamet insanlara benim şu elimin senin başına yakın olmasından daha yakın olur. Buradaki halife Abdullah bin Havale radıyallahu anh'den gelen rivayetler bir yere getirildiği zaman kasteden halife Mehdi aleyhisselam. Allahu aleyhi. Yerin dibine batanlar, şekli değişenler ve atılıp fırlatılanlar olmaz. Bu da diğer bir alamet. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ümmetin son zamanlarında yerin dibine batanlar, şekli değişenler ve atılıp fırlatılanlar olacaktır. Bunu duyan Ayşe radıyallahu anh'a, ya Resulallah, bizim içimizden iyi insanlar olduğu halde biz helak olur muyuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, evet eğer zina ve zinaya yol açan şeyler çoğalırsa buyurdu. İbn-i Mesud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kıyamete yakın şekli değişenler, yerin dibine batırılanlar ve atılıp fırlatılanlar olur. Nitekim bazı musiki yasaklayan hadislerde hatırlarsınız. Yere batırılmalarının, suretlerinin değiştirilmelerinin sebebi olarak orada müziği helal saymaları, müzikle uğraşmaları, çalgıcı kadınlar edinmeleri, ipek giysileri helal saymaları ve zinayı helal saymaları diye geçer. Hadiste geçtiğine göre bu şekil değişenlerin ve atılıp fırlatılanların zındıklar ve kaderciler olduğu bildirilmiştir. Nitekim İmam Ahmet, Abdullah bin Ömer radıyallanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Ümmetim içinde şekli değişenler ve atılıp fırlatılanlar olacaktır. Onlar zındıklar ve kaderilerdir. Kaderi inkar edenlerdir. Tirmizi'deki rivayette ise şöyle. Bu ümmet içinde yere batanlar, şekil değişenler ve atıl fırlatılanlar kadercilerden olacaktır. İçinde bulunduğumuz zamandan daha önce doğuda ve batıda birçok yerde yere batanların olduğu meydana gelmiştir, vuku bulmuştur. Zamanımızda ise yeryüzünün değişik yerlerinde yere batanlar olmuştur. Bu da kıyamet kopmadan önce günah işleyenler ders alsınlar diye Allah Teala'nın kullarını uyarması ve korkutmasıdır. Onlar bilsinler ki bu dünyanın sonu yaklaşmıştır ve Allah'tan başka dönecek yer yoktur. Şekil değişikliği hem gerçek hem de manevidir. İbn-i Kesir rahimullah Allah Teala'nın içinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Bakara 65. ayetindeki şekil değişikliğinin sadece manevi değişiklik değil, gerçek değişiklik olduğunu ve tercih edilen görüşün de bu olduğunu söylemiştir. Bu da İbn Abbas ve diğerlerinin, diğer müfessirlerin görüşüdür. Mücahit, Ebu'l-Aliye ve Katade ise şekil değişikliğinin manevi olduğunu ve onların kalplerinin maymunlaştığını yoksa kendilerinin maymun olmadığını söylemişlerdir. İbn Hacer ise İbn Arabi'den iki görüşü de nakletmiş ve şekil değişikliğinin gerçekten olduğunu tercih etmiştir. Reşit Rıza da değişikliğin ahlaki olduğunu söyler. İbn Kesir Mücahit'ten gelen görüşün uzak bir görüş olduğunu şöyle belirtir. Bu garip bir sözdür ve buradaki ayetin ve diğer ayetlerin geliş siyakına, akışına terstir. İbn Kesir alimlerin sözlerini naklettikten sonra şöyle diyor. Bundan kasıt alimlerin değişikliğin şekli değil manevi olduğuna dair Mücahid'in bu görüşünün tersine olan açıklamalarıdır. Bilakis değişikliğin manevi hem şekli olduğudur. Nitekim İbn Abbas'tan gelen müfessirlerin imamı İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette tefsirde bu şekilde. Evet, eğer şekil değişikliği manevi ise birçok günah sahibinin kalpleri değişikliğe uğramış, helal ile haramı, iyi ile kötü ayırt edemez hale gelmiştir. Onların bu hali aynı domuz ve maymunlara benzer. Allah Teala bizleri her türlü kötü değişikliğe uğramaktan korusun. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdiği bu şekil değişikliği ister manevi ister şekli olsun mutlaka olacaktır. İhlaslı insanların azalması. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah hayır sahibi dindar kişilerin sayısını azaltmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki geriye hayırsız insanlar kalacak. Bunlar da ne iyilik bilirler ne de kötülüğe engel olurlar. Ne iyiliği emrederler ne de kötülüğü yasaklarlar. Düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi. Kıyamet alametlerinden birisi düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi ve buraları tek elinde bulundurmasıdır. Toplumun yönetimi bu tür insanların eline geçince hayat tersine döner, durumlar değişir. Nitekim günümüzde buna şahit olunmaktadır. İnsanların başındaki idarecilerin dindar ve takva sahibi olmaları gerekirken onların çoğunun ehliyetsiz kişiler olduğunu görmekteyiz. Ayrıca Kur'an'da da insanların en hayırlısının dindar ve takva sahipleri oldukları şu ayette bildiriliyor. Hucurat 13'te Allah katında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır. İşte bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idarecilerini insanlar içinde en takvalı ve en bilgili olanlar arasından seçer, kendisinden sonra gelen halifeleri de bu yolu takip ederlerdi. Bukhari, Huzeyfe radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Necran halkı için size gerçekten emin olan bir kişiyi göndereceğim demiş. Sahabeden her biri o kişinin kendisi olmasını istemiş ama Resulullah aleyhissalatü vesselam Ebu Ubade radıyallahu anh'ı seçmiştir. Yine İmam Ahmet Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini rivayet etmektedir. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki her şey tersine döner. O zamanda yalancı doğru sözlü, doğru sözlü de yalancı sayılır. Hain kişi emin, emin kişi de hain sayılır. Rüveybızlar söz sahibi olur. Rüveybızlar kimdir diye soruldu. O insanları idare eden düşük, alçak kimselerdir. En değersiz olduğu halde insanları yöneten kimsedir dedi. Meşhur Cibril hadisinde de şöyle geçer. Sana onun alametlerinden haber vereyim. Çıplak ayaklı kişilerin insanların başında idareye geçtiklerini görürsün. İşte bu kıyametin alametlerindendir. Çoban Silo gibi. Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini söylemiştir. Ahmak oğlu ahmakların dünyayı idare etmeleri kıyamet alametlerindendir. O gün insanların en hayırlısı cihat ve hac için uğraşan mümin kişilerdir. Bukhari'deki rivayet şöyle: eğer iş ehil olmayana verilirse kıyametin kopmasını bekle. İmam Ahmet Huzeyfe radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: İdareyi ellerinde bulunduran adi insanlar dünyanın en mutlu insanları olmadıkça kıyamet kopmaz. Yine Huzeyfe radıyallahu anh'ten Bukhari ve Müslim, idareyi ehil olmayan kişiye verilmesiyle ilgili olarak Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğunu ifade ediyorlar: kişi için o ne akıllı, ne zarif ve ne de cesur adamlar denilir. Ne kadar akıllı, ne kadar cesur, ne kadar zarif denilir. Fakat o kişinin kalbinde hardal tanesi kadar iman yoktur. Nitekim fasığın birine de ne diyorlardı? Salih lider mi diyorlardı? Bunun gibi. La ilahe illallah. Sadece tanıdıklara selam verilmez. Alametlerden birisi kişinin sadece tanıdıklarına selam vermesidir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet alametlerinden birisi kişinin başkasına sadece tanıdığı için selam vermesidir. Yani tanımadıkları. Bu alenen çok açık bir şekilde artık gördüğümüz bir şey. Herhalde bundan bir Konya istisna. Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de bir Konya istisna. Konya'da tanıdığın tanımadığın herkese hem de hiç üşenmeden böyle dört kişiye mi uğruyor arka arkaya? Selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm deyip bunu devam ettiriyorlar. Bu çok hoş bir şey oluyor. Bu insana sıcak hisler, sıcak duygular veriyor. Ama bunun dışında her nereye gitsek insanlar kafasını çevirip geçiyor hep maalesef. Hatta İslam alameti gördüğün insanda bile sakallı görüyorsun, ya selam versem mi vermesem mi, acaba sufi midir değil midir, harici midir, şundan mıdır, mürciye midir, ne yapıyor? İnsanlar bu gibi endişeler sebebiyle işte bu selam sünnetini, emredilen, yayılması emredilen sünneti terk ediyor. Yine müsnette geçen başka bir hadiste kıyametin alametlerinden birisi de sınırlı selam vermektir. Yani belli kimselere selam vermektir. İlimsiz kişilerden fetva alınması, Abdullah bin Mübarek Ebu Umeyye el-Cumahi'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: üç şey kıyametin alametlerindendir. İlimsiz kişilerden fetva alınmasını sayıyor bunlar arasında. Abdullah bin Mübarek'e ilimsiz kişilerin kim olduğu soruldu. Şöyle dedi: onlar kendi kafalarına göre fetva verenlerdir. Başka bir yerde onlar bidat ehli olanlardır demiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle der: İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden ve büyük zatlarından ilim aldıkları sürece çok iyidirler. Küçüklerden ilim almaya başlayınca görüşleri farklılaştı ve ayrılığa düştüler. İlim onlara büyüklerinden gelirse hayır üzerindedirler. Küçüklerinden gelirse onlar ne olur? Şer. Şerde olurlardır. Şimdi burada küçüklerle kastedilen bidat ehli olduğu söylenmiştir. Yani bizzat hadisin ravisi, mesela İbn-i Mesud'a soruyorlar kimdir küçükler diye. Bidat ehlidir onlar diyor. İbn-i Mübarek söylüyor bunu, bidat ehlidir onlar diyor. Diğer bir rivayette ne diyor? Onlar kendi kafalarına göre fetva verenlerdir. Yani delilsiz fetva verenlerdendir. Örtülü çıplaklığın görülmez. Alametlerinden birisi de kadınların İslam adabından çıkmalarıdır. Bu da ayıp yerlerini iyi örtmeyen elbiseler giymeleriyle ve vücutlarından saç ve ziynetlerini göstermeleriyle olur. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan gelen hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor: ahir zamanda ümmetimden deve semerine benzeyen bineklere binen adamlar olacak da mescit kapılarında inecekler. Yani arabalar tarif ediliyor resmen. Onların kadınları örtülü çıplaktırlar. Vallahi bu da birebir aynı. Saçları deve hörgücü gibi kaparıktır. Onlara lanet edin çünkü onlar lanetlidir. Eğer sizden sonra başka ümmetler gelmiş olsaydı sizin kadınlarınız onların kadınlarına hizmetçi olurdu. O aynı sizden önceki ümmetlerin kadınlarının size hizmet ettiği gibi. Bu hadisi İmam Ahmet rivayet eder. Şimdi örtülü çıplaklık meselesi bugün o kadar çok geniş bir meseledir ki, mesela İmam Münavi ve buna benzer alimlerin bu hadise ilk açıklamalar yaptıkları zaman, başlarını deve hürgücü gibi yapan kadınlar gibi hadisleri açıklamaya çalıştıkları zaman Onlar da bunu görmüşler. O zamanlarda mesela tesettür günümüze nazaran mesela bir cilbap uygulaması vardı ve yaygındı. Onlar sadece kabartma yapılmasından dolayı bu laneti hak ettiklerini ifade etmişler, açıklamışlar. Yine dış elbisenin terk edilmesi. Tesettürde ilk önce ikiye bir ayıracağız. Birincisi kadının ev içerisindeki tesettürü. Ev içerisinde yabancı erkeğe hiçbir şekilde gözükemez. Mutlaka duvar veyahut perde arkasında olmak zorundadır. Bazıları perdeyi ne yapmışlar? Tevil etmişler. Demişler ki kadının örtüsü, çarşafı, yüzünü falan örtmesi zaten bu perde yerine geçer. O zaman erkeklerin yanına çıkabilir demişler. Bu hiç yerinde bir şey değil. Peygamber aleyhisselatü vesselamın uygulaması perde arkasından. Hatta Ümmü Seleme validemiz ne diyor? Ben diyor Muhammed aleyhisselatü vesselamla evlenmeden önce perde arkasından konuştum. Yani arada perde vardı, perde arkasından. Uygulama bu şekilde. Bunun delilleri dolu. Peygamber olmasına rağmen böyle. Kadının erkeği görmemesi. Bakın iki şey var. Bir erkeğin kadını görmemesi. Hadi kadını görmedi diyelim tesettürlü bir şekilde. O bile sakıncalı. Çünkü kadının tesettürlü halinde bile bir çekiciliği vardır. Diğer taraftan kadının da erkeği görmemesi. Bu da gerekli. O halde televizyon gibi şeylerinde eve girmemesi gerekli tesettür için. Yani diğer zararlarını bırakın bir tarafa. Bunun için bu da gerekli. Ondan sonra kadının dışarı çıkınca tesettürü. İsterse balkona çıksın, isterse kapıya baksın kapatsın. Bu ortamlarda, bu gibi durumlarda kadın tepeden tırnağa avrettir. Sesini dahi belli mertebede sakınmak zorundadır. Yani zaruri, yani mutlaka konuşması gerekir olan şeylerin dışında sesini dahi sakınması gerekir. Dışarı çıktığında bol çarşaf, siyah renkli bol çarşaf. Çünkü hicab ayeti, tesettür ayeti indiği zaman sahabi kadınları özellikle siyah elbiselere bürünmekle ifade ediliyorlar. Sahabi hanımları bunu böyle yorumlamış, erkekleri de bunu bu şekilde algılamışlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam demek ki onlara öğrettiği şekil buydu. Ve sahabilerin hiçbirisinde buna muhalif bir şey yok. Sadece Bukhari'de kadınların işte siyah, yeşil bir elbise giydiğine dair bir rivayet var. Bunun birincisi hicab emrinden önce mi? Bir, bunun sorulması. İkincisi olayı rivayet eden Ayşe radıyallahu anhadır. Diyor ki işte onu diyor kocası dövmüştü diyor. Morlukları diyor üstündeki yeşil elbiseden daha koyu idi diyor. Ayşe radıyallahu anh'ın onu yeşil elbiseyle görmesinde hiçbir delil getirilemez. Çünkü ev içerisinde giydiği kıyafeti kadınlara gösterebilir kadın. Bundan öte kadının kadınlar arasında bir tesettürü. Mesela günümüzde pantolon. Pantolon mesela diyorlar ki işte yolculuklarda falan daha iyi oluyor, daha örtücü oluyor. Çarşafın altına, parasının altına giysinler gibisinden. Hayır, pantolon ifadesini kullanmak son derece sakıncalı. Şalvar değil. Şalvar erkeğin de kadının da giydiği bir kıyafet. Ama kadının şalvarı ayrıdır erkekten. Ama pantolon dersen kafirlerin kıyafetine benzemek de söz konusu olabilir. Bu şüphe de var. Kadınların pantolon giymesi kafirlere benzemektir. Kadının pantolon giymesi kafire benzemektir. İkincisi, kadının pantolon giymesi erkeklere benzemektir. Şimdi bunun hakkında lanet vardı olduğuna göre, diyorlar ki işte partisi altından giyebilir veya ev içerisinde kocasına karşı giyebilir. Bunu nasıl söyler bir insan? Ancak şunu düşünmeden söyler. Mesela bunu söyleyen adama deriz ki, Peru'a lanet edilmiştir. O zaman insanlar başörtüsünün altına peru takabilirler. Kocasına karşı peruk takabilir. Halbuki bu yasaklanıyor. Allah Resulüne peruk soruluyor. Kocama karşı benim de kellik var diyor. Kocama karşı peruk yapabilir miyim diyor. Buna lanet etmiştir Allah diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Saçı. Şimdi lanet edilmiş bir şeyden demek ki böyle uzak durmak lazım. Hemen meselenin ne kadar hassas olduğunu anlamak için Ebu Davud'daki bir rivayete başvuruyoruz. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, kadınlardan birisinde, sahabe hanımlarından birisinde erkek terliği gördü ve derhal çıkar onları. Allah Resulü erkeklere benzeyen kadınlara lanet etmiştir dedi diyor. Yani terlikte bile demek ki benzeme söz konusu olabiliyor. Bunlardan sakınmak gerekir. Kadın o halde bir, dışarı çıkarken tepeden tırnağa örtünmesi farzdır. Siyah bir elbiseyle, bol bir elbiseyle, vücut hatlarını belirtmeyen, koku
güzel koku, mis kokusu, parfüm ve buna benzer bir şey içermeyen sıfatta olması, bir diğer özellikle şöhret elbisesi olmamalı. Çünkü dünyada şöhret elbisesi giyenler ahirette zillet içerisinde olacaklar buyuruluyor. Evet, ondan sonra kadının erkeğe benzememesi, kadının kâfire benzememesi. Kadın tesettüründe bunlara riayet edecek. Hakim'deki rivayette şöyle geliyor. Bu ümmetin sonunda lüks döşeklere binen adamlar olur da mescitlerinin kapılarında inerler. Onların kadınları örtülü çıplaktır. Durumu resmen tarif ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani günümüzde aslında tesettürlü olduklarını zanneden, yani mescide müdavimet eden insanlar, camiye gelip giden insanlar bak, namaz kılan insanlar, hem de cemaatle, karılarda örtülü olduğunu zanneden kimseler. Ama onlar hakikatte çıplaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü Allah'ın emrettiği tesettürü terk etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cehenneme girecek iki sınıf vardır ki ben henüz onları görmedim. Biri ellerinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlarla insanları döven bir grup. Diğeri erkeklere meyleden, onları kendilerine meylettiren giyinik çıplak kadınlardır. Onların başları deve hörgücü gibi kabarıktır. Bu kadınlar cennete giremezler ve onun kokusunu dahi alamazlar. Bakın, açılıp saçılma gündeme daha gelmemiş. Tamamen açılıp saçılma değil. Tesettürü tarif edenler cennete giremiyor daha. Kokusunu dahi alamıyor. Oysa cennetin kokusu şu kadar mesafeden duyulmaktadır. Hissedilir diyor. Yine Ebu Hureyre'den giyinik çıplak kadınların iç çamaşırlarının görünmesi kıyamet alametlerindendir. İç çamaşırlarının görünür hale gelmesi kıyamet alametlerindendir. Bu hadisler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerindendir. Onun haber verdiği bu şeyler zamanımızdan çok önce meydana gelmiştir. Günümüzde ise çok açık olarak alenen görünmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan bu sınıfı giyinik çıplaklar olarak isimlendirmektedir. Onların üstlerinde elbise vardır ama bununla birlikte onlar çıplaktırlar. Çünkü elbiseleri çok ince ve şeffaf olduğu için onlar tam olarak örtme vazifesini görmez. Aynı zamanımızdaki birçok kadınların elbiseleri gibi. Veya şöyle denilmiştir. Giyinik çıplaktırlar kelimesinin manası, yani elbise vücudunu içine alır ama çok dar olduğundan vücudun ayrıntıları ortaya çıkar, göğüsleri ve arkaları belli olur veya vücudunun bazı yerleri gözükür. Bu yüzden ahirette hesaba çekilir. İşte bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları giyinik çıplaklar olarak isimlendirmiştir. Veya erkeklere meyleden ve onları kendilerine meylettiren, başları deve hörgücü gibi kabarık olarak vasıflandırmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çeşitli şekillerde, yani sanki içinde bulunduğumuz zamanı böyle gözünün önüne getirmiş de bunu haber vermiş ve maalesef günümüzde kadınların işte değişik şekillerde saçlarını kesip yaptırmaları, işte kuaför denilen dükkanların açılması, kadın kuaförlerinin açılması, hatta evlenirken ilk önce damattan önce kuaförün bir onun saçını yoklaması adet haline gelmiştir maalesef. Bu dükkanlarda erkekler çalışıyor ve çok pahalı bir ücrete de saç keserler. Yine bu kadınlar Allah'ın kendilerine doğuştan verdiği tabii saçla yetinmeyip yapma saç olarak peruk takmaktalar ve bu sahte görüntü ve güzelliklerle erkekleri cezbetmektedirler. Evet, bir diğer alamet mümin kimsenin gece rüyasında gördüğünün gündüz gerçekleşmesidir. Alametlerinden birisi ahir zamanda mümin kişinin gördüğü rüyasının gündüz gerçekleşmesidir. Kişi imanda ne kadar üstün olursa gördüğü rüya buna göre gerçek olmaktadır. Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kıyametin yaklaştığında Müslümanların gördüğü rüya yalan çıkmaz. Sizin doğru rüya göreniniz en doğru sözlü olanınızdır. Müslümanın gördüğü rüya peygamberliğin 45'te biridir. Bukhari'deki rivayette Müslümanın gördüğü rüya gerçek olur, peygamberin gördüğü rüya yalan olmaz buyurulmuştur. İbni Ebi Cemre rahimullah diyor ki, mümin kişinin ahir zamanda gördüğü rüyasının gerçek olmasının manası şudur. Genellikle gördüğü rüya tabir edilmeye ihtiyaç duymaz,
daha önce gördüğü rüyalar gibi tabir edildikten sonra yanlış çıkmaz. Bu yüzden hadiste gerçek olur denilmiştir. Daha sonra şöyle der. Bu olayın ahir zamana has olmasının hikmeti o vakitte mümin kişinin garip olmasıdır. Aynı Müslim'deki şu hadiste olduğu gibi. İslam garip olarak başladı, tekrar garip hale dönecek. Sanki mümine bu şekilde bir teselli verilecektir. O vakitte mümin kişinin dostu ve yardımcısı az olacağından ona gördüğü rüyanın gerçek olmasıyla ikramda bulunulur. Mümin kişinin gördüğü rüyanın gündüz gerçek olmasının ne zaman olacağı konusunda alimler şu görüşleri dile getirmişler. Bu olay kıyamet yaklaştığı zaman, fitne ve savaşların çoğaldığı zaman, ilmin ortadan kalktığı ve dinin izlerinin yok olmaya başladığı bir vakitte olur. Bu vakitte insanlar fetret ehli gibi olurlar ve aynı bütün ümmetler peygamberlerinden dinlerini öğrendikleri gibi onlar da kendilerine dinlerini öğretecek yeni bir öndere ihtiyaç duyarlar. Fakat son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başka yeni bir peygamber gelmeyeceğinden işlerini rüyalarında gördükleri gerçeklere bırakırlar ki o rüyalar da peygamberliğin bir parçasıdır. Ebu Hüreyre'den gelen kıyamet yaklaştığında ilim ortadan kalkar hadisi bu görüşü desteklemektedir. İbn-i Hacer de bu görüşü tercih eder. İkinci görüş, bu olay inkarın, cahilliğin ve fesadın çoğaldığı, müminlerin sayılarının azaldığı bir zamanda olur. Böyle bir ortamda mümin kişiye gördüğü rüyanın gerçek çıkmasıyla ikramda bulunulur. Destek ve teselli verilir. Bu görüş biraz önce geçen İbn-i Ebi Cemre'nin sözüne yakındır. Bu son iki görüş bu olayın ne zaman olacağını kesin olarak belirtmemektedir. Öyleyse dinin yavaş yavaş eriyerek son bulmasıyla bu dünyanın sonuna doğru adım adım yaklaşıldıkça mümin kişinin gördüğü rüya o kadar gerçek çıkmaktadır. 3. Bu olay İsa bin Meryem aleyhisselamın tekrar geldiği zamanda olacak. Çünkü onun içinde bulunduğu zaman söz olarak en doğru sözlerin konuşulduğu, görülen rüyalarında yanlış çıkmadığı bir zaman olacaktır. En doğrusunu Allah bilir. Yazının çoğalması. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamete yakın, devam ediyor, bayağı bir şey sayıyor. Kalem çoğalacaktır. Kalemin çoğalmasından kasıt, yazının çoğalması ve yayılmasıdır. Nese'i ve Tayalisi'nin Amr bin Taglep'ten rivayet ettiklerine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Ticaretin büyümesi, ilmin yayılması kıyamet alametlerindendir. Hadisteki ilmin yayılmasından kasıt, buna aracı olan yazının çoğalmasıdır. Bu durum günümüzde çok açık olarak görülmektedir. Bilgisayar ve matbaaların çoğalmasıyla yazı çok hızlı bir şekilde dünyanın dört bir tarafına anında yayılmaktadır. Bununla birlikte insanlar arasında cahillik artmış, faydalı ilim olan Kur'an ve sünnet bilgisi azalmış, ne kadar çok kitap olursa olsun amel edilmediği için bunun bir faydası olmamıştır. Yine İslam'ın teşvik ettiği sünnetlerin özen gösterilmemesi, sünnetlere özen gösterilmemesi alametlerinden birisi de dinin göze batan özelliklerinin hafife alınmasıdır. Şiarların hafife alınmasıdır. Hadiste geçtiğine göre İbn Mesud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini işitmiştir. Kişinin camiye girdiğinde oturmadan önce iki rekat namaz kılmaması kıyamet alametlerindendir. Yani bugün gördüğümüz gibi tahiyyatül mescit namazının ne olduğunu kimse bilmiyor. Başka bir rivayette kişi mescidin hakkını verir fakat orada hemen namaz kılmaz. Yine İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten mescitlerin yol olarak içinden geçilen yerler edinilmesi kıyamet alametlerindendir. Enes radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki mescitlerin yol edinilmesi kıyamet alametlerindendir. Mescitlerin yol olarak kullanılması caiz olmayan bir şeydir. Çünkü mescitlere saygı göstermek demek Allah'ın dinine saygı göstermek demektir. Bu da iman ve takvayı gösterir. Nitekim Allah Teala Hac suresi 32. ayetinde şöyle buyuruyor. Her kim Allah'ın dinine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Allah'ın şiarlarına. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Sizden kim mescide girerse iki rekat namaz kılmadan oturmaz. Maalesef günümüzde en büyük bela namaz ve ibadet yeri olan mescitlerin yabancı turistler tarafından ziyaret edilen yerlere dönmesidir. Allah Teala Müslüman ülkeleri bu beladan kurtarsın. Akşam görülen hilalin gökte kalma süresinin uzaması. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, akşam görülen hilalin gökte kalma süresinin uzaması kıyamet alametlerindendir. Yani normalden fazla kalmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini rivayet ediyor. Hilalin gökte kalma süresinin uzamaz kıyamet alametlerindendir. Hilal bir gecelik görüldüğü halde iki gecelik görüldü denilir. Enes bin Malik yine şöyle rivayet ediyor. Kıyametin alametlerinden birisi hilalin gökte bir gecelik görünmesine rağmen iki gecelik görüldü denmesidir. Yok, burada kastedilen mesela hilali gördüğü zaman sürekli takip eden insanlar bu bir gecelik hilal, iki gecelik hilal veya üç gecelik hilal diye ne yaparlar? Bunu tahmin ederler. Mesela hava kapalı oldu, bulutlu oldu. Ertesi gün hilal gözüktü. Gördükleri hilalden bu hilal aslında dün de çıkmış, gözükmüş fakat bulut bizim görmemizi engellemiş diyebiliyorlardı. Bu manada şey yapıyorlar. Yalanın çoğalması ve aktarılan haberlerin doğru çıkmaması. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen hadiste ümmetimin son zamanlarındaki insanlar sizin ve babalarınızın hiç duymadığı yalan şeyler anlatacaklar. Siz onlardan ve böyle bir şey yapmaktan sakının. Diğer bir rivayette ahir zamanda yalancı deccaller çıkacak. Size öyle şeyler anlatacaklar ki ne siz ne de babalarınız onları duymamıştır. Siz onlardan böyle bir şey yapmaktan sakının ki hem onlardan hem de öyle bir şey yapmaktan sakının ki ne sizi şaşırtsınlar ne de fitneye düşürsünler. Müslim Amr bin Abde'den, o da İbn Mesud'dan rivayet ediyor. Şeytan insan şekline girer ve bir topluğa gelir. Onlara yalan şeyler anlatır. Sonra dağılırlar. Onlardan bir adam der ki, ismini bilmediğim ama yüzünü tanıdığım bir adamın şöyle söylediğini duymuştum. Bunlar yani İmam Suyuti'nin Lahdul Mercan diye bir kitabını tercüme ettim. Allah izin verirse yakında basılır. Bazı şeytanların insan kılına girerek, hadis şeyhi kılına girerek insanlara hadis rivayet ettiklerine dair örnekler var. Tarihte bunlar olmuş. Halen daha oluyor. Mesela ben Hızır'ım diyor. Geliyor ne yapıyor? Hızır'ım diye gözüküyor ve ona bir sürü bidat dualar öğretiyor. Veya hadis diye naklediyor. Bir takım salaklarda tutuyor buna. Keşfen sahih diyor. Bunun gibi batıllar. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği şeyler, İbn Ömer, İbn Amr radıyallahu'dan gelen rivayette de diyor ki Süleyman Aleyhisselam'ın bağladığı bazı şeytanların insanları dinleri hakkında bilgilendirmek üzere meydana çıkmaları yakındır diyor. Demek ki isnat dindendir. Tabiinin, sahabenin dediği gibi isnat dindendir. Dinimizi kimden aldığımıza dikkat etmek zorundayız. Tasavvufçuların bu derece sapkınlığının sebebi işte bu isnada gereken dikkati göstermemeleridir. Evet. Amr bin Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'a diyor. Denizlerde Süleyman Aleyhisselam'ı bağlayarak hapsettiği şeytanlar vardır. Az kaldı oradan çıkarlar ve insanlara Kur'an ve benzer şeyler okurlar. Din hakkında bilgilendirirler. Nevevi diyor ki bunun manası onlar Kur'an'a benzer şeyler okurlar. Sen onu Kur'an zannedersin. Onlar insanları kandırmaya çalışırlar ama onlar kanmaz. Zamanımızda la ilahe illallah evrene solu gibiler ne yapıyorlar? Kur'an diye şey yapıyorlar değil mi? Kur'an bana şu vahyedildi. Git Erbakan'la görüş. O da sana katılacak falan diye. Yani adamın yalancılığı o kadar ortaya çıktı ki Erbakan'ın artık hali kalmadı. Ağzı laf yapamıyor artık. Konuşamaz hale geldi. Daha hala Erbakan Evren Resulü'ne tabi olacakmış. Ona inen ayette öyle yazıyormuş. Yo, Evren Resulü'nün bana şu ayetler vahyolundu diye çıkarttığı şeyler de var bu. Evren Resulü'ne yazdım reddiye de aldı mı onu, o bölümü falan. Anlaşmazlık suresi diye işte Turhan Feyzoğlu kulumuza git falan filan. Bunlar hep sana katılacak Türkeş mürkeş. Adamlar öldü gitti. Yani daha hala katılacak. La ilahe illallah. Zamanımızda farklı farklı sözler çoğalmıştır. Bazı insanlar temelini araştırmadan birçok yalan sözü nakletmekten sakınmamaktadırlar. Bu da insanların yolunu şaşırtmakta ve fitneye düşürmektedir. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyulan her sözün doğruluğunu araştırılması hususunda uyarmıştır. Hadis alimleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerin doğruluğunu ortaya çıkarmak için bu kuralı uygulamış, ravilerin güvenilir olanını diğerlerinden seçerek ayırmışlardır. Yine zamanımızda insanların çıkardığı yalanlar çoğaldığı için artık neyin doğru neyin yanlış olduğu ayırt edilmez hale gelmiştir. Bir tane örnekte bu konuda medyanın gündemi saptırması, yalanlar üretmesi, saptırması, hatta doğru bile söylese sırf saptırmak için, bazı hakikatlerin üstünü örtmek için bu doğruları kullanması. Yalancı şahitliğin çoğalması ve doğruluğun gizlenmesi, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten gelen hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kıyametten önce yalancı şahitlik çoğalır ve doğru gizlenir. Yalancı şahitlik, şahitlik ederken kasten yalan söylemek ve doğruyu gizlemektir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Şahitliği ve bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu gizlerse bilsin ki onun kalbi günahkardır. Bakara suresi 283. ayet. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle diyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunuyorduk. O şöyle buyurdu. Size en büyük günahları haber vereyim mi? Allah'a şirk koşmak, ana babaya asi olmak, yalan yere şahitlik. Bunları söylerken yaslanmıştı, sonra dikildi. O kadar çok tekrar ediyor ki biz keşke sussa dedik. Kadınların çoğalması, erkeklerin azalması. Enes radıyallahu anh'den gelen rivayette şöyle bildiriliyor. Şimdi size bir hadis anlatacağım. Onu benden başka kimse size anlatamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işitti. İlmin azalması, cahilliğin artması, zinanın yayılması, kadınların çoğalması ve erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir. Öyle ki bir erkeğe 50 kadın düşer. Ani ölümün çoğalması. Enes bin Malik'ten yine. Ani ölümün çoğalması kıyametin alametlerindendir buyurmuştur. İnsanların sadece kendi nefislerini düşünmeleri, bencillik. Huzeyfe radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kıyametin ne zaman olacağını soruldu. Dedi ki, onun ne zaman olacağını Allah bilir. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Ama ben size onun alametlerinden haber vereyim. Kıyametten önce fitne ve herc olur. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, fitnenin ne olduğunu biliyoruz. Peki herc nedir? Allah Resulü şöyle dedi. Habeş dilinde ona adam öldürme denilir. Yine insanlar arasında sadece kendini düşünme görülür. Neredeyse onlardan biri bir diğerini tanımaz. Bencillik bu kadar yayılır. Arap Yarımadası'nda sulak ve yeşil hale dönmez. Alametlerden birisi budur. Ebu Hureyre'den gelen rivayette Arap Yarımadası sulak ve otlak hale dönmekçe kıyamet kopmaz. Bu hadiste Arap Yarımadası'nın tekrar sulak ve otlak hale döneceğine dair delil vardır. Bugün Yemen'in birçok yeri halen çöl halinde mesela. Yağmurun artması, ürünün azalması. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, rivayet edilmiştir. Kıyamete yakın gökten o kadar çok yağmur yağar ki ondan korunmak için kerpiç evler yeterli olmaz da kıldan çadırlarda barınılır. Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Kıyamete yakın bir sene müddetince yağmur yağar ama yerden bir bitki bitmez. Bir sene yağmur yağar ama bitki bitirmez diyor. Fırat nehrinin zayıflaması, oradan altın bir dağın çıkmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelir rivayet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Fırat nehri suyu azalıp altın bir dağa çıkarmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanlar onu almak için birbirleriyle savaş yaparlar. Her 100 kişiden 99 öldürülür. Onlardan her biri belki kurtulan kişi ben olurum der. Yani hırsa bakın ki bunu biliyorlar demek ki. Yani her 100 kişiden 99'unun öldürüleceğini biliyorlar. O kurtulan biri ben olurum diyerek gidiyor. Hırsa bak. Evet. Birçok kişinin... Yani ahir zamandaki insanlar böyle diyecek diyor. Yani oradan altın çıktığını görünce bazıları ne yapmışlar? Burada petrolün kastedildiğini söylemişler. Böyle olamaz çünkü bir, hadiste açıkça altın bir dağ diye geçmektedir. Ve altın herkesin bildiği bir madendir. Petrol ise gerçek anlamda altın değildir. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre Fırat'ın suyu altın bir dağa çıkmasıyla çekilecek ve insanlar o dağı görecek. Petrol ise yerin binlerce metre altından aletlerle çıkarılmaktadır. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka deniz ve nehirlerden bahsetmeyip özellikle Fırat'tan bahsetmiştir. Petrol ise hem yerden hem de denizlerden çıkarılmakta ve bu da birbirinden farklı bölgelerde olmaktadır. Dördüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre insanlar bu hazine için savaş yapacaklar. Oysa Fırat'ın yakınlarında veya başka yerde petrol çıktığında insanlar savaş yapmamışlardır. Aksine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hazineyi gören kişilerin ondan bir şey almasını yasaklamıştır. Nitekim Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'ten gelen rivayette de şöyle geçer. İnsanlar dünyayı elde etmek konusunda birbirleriyle yarışmaktan geri kalmazlar. Ben Resulullah'a şöyle derken işittim. Fırat'ın altın bir dağ çıkarma zamanı yaklaşıyor. Her kim orada hazır bulunuyorsa sakın ondan bir şey almasın. Kim bu altının petrol olduğunu söylüyorsa onu almanın yasak olduğunu da söylemesi lazım. Bunu da kimse şimdiye kadar söylememiştir. İbn Hacer o altından almanın yasaklanma sebebinin neticede fitne ve savaşın nedeni olacağı içindir demiştir. Büyük alametlere geçmeden birkaç madde kaldı. Onu bitirelim diye biraz uzattık. Hakkınızı helal edin. Hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması. Evet, bu şüphesiz kıyametin alametlerinden birisidir. Mesela kişinin baldırı o kendisi evde yokken ailesinin ne yaptığını haber verecektir. Organı haber verecektir. Ebu Hureyre'den gelen hadis şöyle. Bir çobanın yanına kurt geldi ve onun bir koyununu çaldı. Çoban koyunu geri almak için kurdun peşine düştü. Kurt yüksek bir yere çıktı. Kuyruğunu iki bacağın arasından karnına doğru uzatarak kıç üstü oturdu ve şöyle dedi. Allah'ın bana rızık olarak verdiği şeyi benden almak için mi uğraşıyorsun? Adam, vallahi ilk kez bugün bir kurdun konuştuğunu görüyorum dedi. Kurt, bundan daha ilginci Medine'deki hurmalıkta olan adamın daha önce ne yaptığını ve sizden sonra ne yapacağını da sana haber verebilirim dedi. Yahudi olan adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve olayı anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu doğruladı ve şöyle dedi. Bu kıyamet alametlerindendir. Kişi evinden ayrılıp geri dönmediği halde ayakkabılar ve kırbacı evinde ne olmuşsa ona haber verir. Bunu İmam Ahmet rivayet etmiştir. Bazıları bunun işte cep telefonu, kamera bunun gibi şeyler olduğunu söylüyorlar. Doğrusunu Allah bilir. Ama hadiste gelenin zahirinde geldiği gibi iman etmek gerekir. Belalardan dolayı ölüp kurtulmayı istemek yine kıyametin alametlerindendir. Ebu Hureyre'den gelen hadiste kişi bir başkasının kabrine uğrayıp da keşke ben bu ölünün yerinde olsaydım diye temenni etmedikçe kıyamet kopmaz. Yine nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki insan kabir üzerine varıp borçtan dolayı değil de sadece belalardan dolayı eğilip bükülerek ah keşke bu kabirdeki kişinin yerinde ben olsaydım demedikçe bu dünya yok olmaz. Ölümü temenni etmek ancak fitnelerin çoğaldığı, hayatın ve İslami yaşantının değiştiği zamanda caiz olur. Eğer şimdiye kadar bu olmamışsa ileride mutlaka olacaktır. Rumların çoğalması ve Müslümanlarla savaşmaları. Müstevrit el-Kureyşi, Amr bin As radıyallahu anh'ın yanında şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. Kıyamet Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar. Amr ona ne söylemekte olduğuna iyi bak dedi. Müstevrit ben Resulullah'tan işittiğimi söylüyorum dedi. Avf bin Malik el-Eşcai'den gelen hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyametten önce 6 şey olur. Onlardan biri sizinle Rumlar arasında barış imzalanır ama düşmanlarınız anlaşmayı bozarak hep birlikte 12 bin asker olan 80 birlikle yani her bir birlikte 12 bin asker var ve bu şekilde 80 birlik, 80 milyon yani 1 milyon asker üzerinize saldırırlar diyor. Tam 1 milyon asker. Allah'a emanet, belki de Avrupa Birliği anlaşması. Allah bilir. İstanbul'un fethi. Alametlerinden birisi Deccal çıkmadan önce İstanbul'un Müslümanlar tarafından fethedilmesidir. Hadislerden öğrendiğimize göre bu fethi kıyamet kopmadan önce olacak olan büyük savaşta Müslümanlarla Rumlar savaş yapacak ve Müslümanlar Rumları yendikten sonra hemen sonra İstanbul'a doğru yönlendiklerinde bu meydana gelecektir. Müslümanlar orayı Allah'ın izniyle savaş yapmadan dua ve tekbirlerle fethedeceklerdir. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizler bir yakası karada bir yakası denizde olan bir şehir işittiniz mi? Sahabe evet işittik ya Allah'ın Resulü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İshak oğullarından 70 bin kişi o beldeyle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ordu o beldeye gelip konakladıkları zaman silah ile savaş yapmazlar, ok da atmazlar. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derler. Bunun üzerine şehrin iki yakasından biri düşer. Ravi Sevr'i şöyle diyor. Onun ancak şöyle dediğini biliyorum. Deniz tarafındaki kısmı düşer. Sonra ikinci defa la ilahe illallahü vallahu ekber diyecekler ve şehrin diğer yakası da düşecektir. Sonra üçüncü defa la ilahe illallahü vallahu ekber dediklerinde kendileri gibi gedik açılacak ve buradan şehre girerek ganimetleri elde edeceklerdir. Ordu ganimetleri taksim etmekle meşgul oldukları sırada bir bağıran muhakkak Deccal çıkmıştır der. Bunun üzerine ordu her şeyi terk ederek geri döner. Hadiste geçen İshak oğullarından 70 bin kişi o beldeyle savaşmadıkça sözü biraz çelişkilidir. Çünkü Rumlar zaten İshak oğullarındandır. Onların soyu İs bin İshak bin İbrahim'den gelmektedir. Peki öyleyse zaten İshak oğullarından olan Rumlar orayı nasıl fethetsin? Kadı Yaz Rahimullah şöyle diyor. Sahih Müslim'in bu bütün nüshalarında İshak oğulları şeklinde geçmektedir. Bazıları esas olan İsmail oğulları şeklindedir ve hadisin anlamı da akışı da bunu gösterir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla Arapları kastetmiştir demişlerdir. İbn Kesir şöyle diyor. Bu hadis ahir zamanda Rumların Müslüman olacaklarını gösterir. Nitekim Türklerden bayağı bir Müslüman oldu. Belki de İstanbul onlardan bir grup tarafından fethedilecektir. Aynı buradaki hadiste olduğu gibi İshak oğullarından 70 bin kişi o beldeyle savaşır. Müstevrit el-Kureyşi hadisinde geçen onların övülmeleri bunu desteklemektedir. Müstevrit Amr bin As yanında şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. Kıyamet Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar. Amr ona ne söylemekte olduğuna iyi bak dedi. Müstevrit ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğim şeyi söylüyorum dedi. Amr eğer bunu söylediysen muhakkak onlarda şu dört haslet vardır. Onlar fitne anında insanların en akıllı ve usluları, musibetten sonra en hızlı sıhhat ve iyiliğe dönenleri, yani çabuk kurtulanları, kaçtıktan sonra tekrar hücuma geçenleri, hücuma geçmeleri en yakın olanları, seri bir şekilde kaçsalar bile derhal hücuma geçerler. Nitekim Türklerin eskiden beri adetidir, hilal taktiği. Hilal taktiği. Çembere alıp önce bir birlik gönderirler. Ne yaparlar? Düşmanı kendilerine çekerler. O çemberin içinde işlerini bitirirler. Eski bir Türk taktiğidir bu. Miskin, yetim ve güçsüzler için insanların en hayırlılarıdır. Beşincisi de çok güzel bir sıfattır. Kralların zulmüne en çok engel olanlardır. Nitekim gözüküyor da bu. Elhamdülillah. Buna göre, bana göre bir önceki Rumların çoğalması ve Müslümanlarla savaşmaları bölümünde geçen Ebu Hureyre hadisi bunu desteklemektedir. O hadiste Rumlar Müslümanlara bizimle bizden esir olanlar arasını boşaltın ve biz onlarla savaş edelim demekle bu teklif karşısında Müslümanlar hayır vallahi biz sizlerle o kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz demektedirler. Burada Rumlar Müslümanlardan kendilerinden esir alınanları öldürmek istemektedirler. Çünkü onlar Müslüman olmuşlardır. Müslümanlar ise bunu kabul etmekle birlikte onlardan Müslüman olanların artık kendi kardeşleri olduklarını ve hiçbirini onlara vermeyeceklerini bildirmektedirler. Böylece Müslüman ordularının çoğu da Arap değil, kafirlerden esir alınanlardan olacak. Nevevi şöyle diyor, bu olay zamanımızda olmaktadır. Bugün Şam ve Mısır'da bulunan İslam ordularının çoğu devşirmelerden oluşmaktadır. Ve Allah'a şükür onlar da savaşlarda kafirleri esir almaktadırlar. Müslümanlar onları birkaç kere de aldı. Ama onlar bir savaşta binlerce kafir esir almaktadırlar. Bu yüzden İslam'ın yayılması ve yüceliği için Allah'a hamdolsun. Yine İstanbul'u fetheden ordunun İshak oğullarından olması Rum ordusunun yaklaşık 1 milyon kadar olacağını gösterir. Onlardan kimi savaşacak kimi de Müslüman olacaktır. Müslüman olanlar İstanbul'u fetheden ordunun içinde katılacaktır. En doğrusunu Allah bilir. Savaş yapılmadan olacak olan İstanbul'un fethi şu ana kadar gerçekleşmemiştir. Çünkü Tirmizi Enes bin Malik'ten şunu rivayet ediyor. İstanbul'un fethi kıyamete yakın olacaktır. Tirmizi daha sonra şöyle diyor. Hocamız Mahmud bin Gaylan şöyle demiştir. Bu hadis gariptir. İstanbul Rumların şehridir ve Deccal çıktığında fetholunacaktır. Oysa orası sahabe zamanında fethedilmiştir. Ancak sahabe zamanında fethedilmemişti. Sadece sefer yapılmıştı. Evet. Doğrusu İstanbul sahabe zamanında fethedilmedi. Ancak Muaviye radıyallahu anh, işlerinde Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın da bulunduğu bir orduyu oğlu Yezid komutasında orayı fethetmek için göndermiş ama fethedemeden geri dönmüşlerdir. Sonra Mesleme bin Abdülmelik İstanbul'u kuşatmış ama fethedememiştir. Fakat İstanbul'un içinde bir mescit yapılması konusunda Rumlarla anlaşma yapılmıştır. Türklerin İstanbul'u fethetmeleri ise silah kullanarak olmuştur. Sonra şu an orası kafirlerin elinde sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi son olarak tekrar fethedilecek. Müslümanların eline inşallah geçecektir. Ahmet Şakir Rahimullah diyor ki, hadiste müjdesi geçen İstanbul'un fethi yakın gelecekte veya uzak zamanda olacak. Bunu Allah bilir. Oranın gerçek fethi Müslümanların şu an uzaklaştıkları dinlerine tekrar döndüklerinde olacaktır. Bir önceki çağda Türklerin orayı fethetmiş olmasına gelince bu ileride olacak olan büyük fethe öncülük etmektedir. Sonra orası şu an Müslümanların elinden çıkmıştır. Nedeni Türkler orada yeni devlet kurup onun İslam bir devlet değil de laik bir devlet olduğunu açıklamışlardır. İslam düşmanı kafir devletlerle sözleşmeler imzalamışlar ve kendi çıkardıkları küfür kanunlarıyla hükmetmişlerdir. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdelediği İslam fetih orada gerçekleşecektir. Nitekim İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet halife sıfatıyla olmamıştı. O halife sıfatında değildi o zaman. Allahu alem, Müslüman Türklerin böyle savaşsız, silahsız bir şekilde orayı ele geçirmesi, tekbirlerle ele geçirmesi, Araplarla birlikte bu şekilde bir fethin hazırlığı için ne olmuş? Halife olmayan bir Müslüman tarafından fethedilmiş İstanbul. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği fetih değil bu. Ahir zamanda Kahtanlı'nın çıkması, Kahtan kabilesinden bir adam çıkar ve insanlar ona dini lider olarak itaat ederler ve etrafında toplanırlar. Bu da işlerin tersine döndüğü zamanda olur. Bu yüzden İmam Bukhari onunla ilgili haberi zamanın değişmesi bölümünde almıştır. İmam Ahmet Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Kahtan kabilesinden bir kişi çıkıp da insanları asasıyla sevk ve idare etmedikçe kıyamet kopmaz. Kurtubi diyor ki, insanları asasıyla sevk ve idare etme sözünün manası, insanları doğru yola sevk etmesi, kendine bağlamasıdır. Yoksa bu bildiğimiz sopa olan asa değildir. Bununla onları istila edip kendisine itaat etmelerini kina edinmiştir. Hadiste onların insanlara karşı sert ve katı olduğu anlatılmaktadır. Bana kalırsa evet, insanları asasıyla idare etmesi, ona itaat etmeleri anlamında kinayeli anlatımdır. Ancak Kurtubi'nin işaret ettiği, onun sert ve katı olduğu, bu herkese karşı değil, sadece haddi aşan günahkarlara karşıdır. Oysa o dürüst bir kişidir ve adaletle hükmeder. İbn Hacer, Nuaym bin Hammad'dan naklettiğine göre, o Abdullah bin Amr'ın halifeleri saydığında, bir de kahtanlı adam dediğini kuvvetli bir senetle rivayet etmiştir. Yine iyi bir senetle, demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra bazı halifeleri bildirmiş. İbn Abbas'ın ve kahtanlı bir adam hepsi salih kimselerdir dediğini nakletmiştir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'nın kahtanlı bir adamın halife olacağı sözünü duyan Muaviye radıyallahu anh çok kızdı. Ayağa kalkarak önce Allah'a hamd ve senada bulundu, sonra şöyle dedi. Bana ulaştığına göre sizden birileri Kur'an'da olmayan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmeyen sözleri bize söylüyorlar. Emin olun bu kimseler sizin cahillerinizdir. Siz sahibini saptıran tahmini şeylerden sakının. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini işittim. Bu halifelik işi Kureyş'te kalacaktır. Onlar dinin emirleri yerine getirdiği sürece hiç kimse onlara düşmanlık edemez. Aksi halde Allah onları yüzüstü süründürür. Bu hadiste Muaviye radıyallahu anh, kahtanının çıkmasını inkar etmemekle birlikte halifeliğin Kureyş'ten başkasına geçmesinin mümkün olacağını zanneden kişiye karşı çıkmıştır. Çünkü Muaviye radıyallahu anh kendisine onlar dini emirlerini yerine getirdiği sürece sözü geçmektedir. Eğer bunun tersi olursa o zaman halifelik onların elinden çıkar. Nitekim bu da olmuştur. İnsanlar Kureyş dini emirleri yerine getirmede zayıf kalıncaya kadar onlara itaat etmiştir. Onlar bunda, yani dini emirler hususunda başarısız olunca halifelik başkalarına geçmiştir. Ayrıca hadiste geçen kahtanlı cehcah da değildir. Kahtanlı hürdür ve soyu kahtana dayanmaktadır. Ki o da Yemen Araplarından Himyer, Kinde, Hamdan ve diğer kabilelerin atası sayılır. Cehcah ise azat edilmiş birisidir. İmam Ahmed'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadiste bunu destekliyor. Cehcah isimli azatlı bir adam emir olmadıkça günler ve geceler geçmez. Yani kıyamet kopmaz. Ve Yahudilerle savaş. Alametlerinden birisi Müslümanların ahir zamanda Yahudilerle savaş yapmasıdır. O vakit Yahudiler Deccal'ın askerleri olacak. Müslümanlar da İsa Aleyhisselam'ın askerleri olacaktır. Öyle ki taş ve ağaçlar şöyle diyecek. Ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür. Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudilerle savaşmış, onları yenerek Arap Yarımadası'ndan çıkarmışlar, sürmüşler ve Allah Resulü'nün şu hadisini örnek alarak orada sadece Müslümanlar bırakmışlardı. Arap Yarımadası'nda sadece Müslümanlar kalacak şekilde Yahudi ve Hristiyanları oradan çıkaracağım. Fakat bu bölümde söz edilen kıyametten önce olacak savaş o savaş değildir. Bununla ilgili sahih hadisler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylediğine göre Deccal çıktığı zaman Müslümanlar Yahudilerle savaşacak ve o anda İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek. İmam Ahmed Semure bin Cündep radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam güneş tutulduğu gün uzun bir hutbe vermiş. O hutbede Deccal'den bahsetmiş ve şöyle demiştir. O Kudüs'te Müslümanları kuşatma altına alır. Müslümanlar bu durumda çok sarsıntı geçirirler. Sonra Allah ve ordusu onu yok ederler. Hatta duvardaki taş ve ağacın gövdesi çağırarak şöyle der. Ey mümin, ey Müslüman, burada kafir bir Yahudi var, gel de onu öldür der. Dedi ki o zamanki durum böyle olmaz. Öyle ki o hal sizde dayanılmaz bir duruma gelir ve aranızda şöyle sorarsınız. Peygamberiniz size böyle bir durumun olacağını anlatmış mıydı? Yani bir güvensizlik başlar artık neredeyse. Evet. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Müslümanlarla Yahudiler arasında savaş olmadıkça kıyamet kopmaz. Müslümanlar Yahudileri öldürür. Hatta bir Yahudi taş ve ağaç arkasına saklanır. O taş ve ağaç, ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, şu arkamdaki kişi bir Yahudidir, gel ve onu öldür der. Sadece garkat ağacı bunu söylemez. Çünkü o bir Yahudi ağacıdır. Bu hadis Müslim'deki rivayettir. Bu hadislerin akışından anlaşıldığına göre taş ve ağaçların konuşması gerçek anlamdadır. Çünkü Yahudilerle savaş dışında cansız varlıkların konuşması olayı diğer hadislerde de vardır. Ve bu olay kıyamet alametlerinden olduğu için bununla ilgili bazı şeyleri bahsetmiştik az önce. Cansız bazı varlıkların konuşacağını. Eğer ahir zamanda cansız varlıklar konuşacaksa öyleyse bu hadisteki taş ve ağaçların konuşmasında mecaz anlamda olduğunu iddia edemeyiz. Fakat bazı alimler bunu iddia etmektedirler. Ayrıca hadisteki olayı mecaz anlamda anlamaya dair bir delil de yoktur. Oysa cansız varlıkların konuşması Kur'an'daki ayetlerde dahi vardır. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Onlar da her şeyi konuşturan Allah biz de konuşturdu derler. Fussilet suresi 21. ayet. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. İsra 44. ayet. Medine'nin kötü kişileri içinden çıkarttıktan sonra harap olmaz. Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki kişi amcaoğluna ve akrabasına haydi daha rahat bir yaşama, haydi daha rahat bir yaşama diye öneride bulunur. Eğer bilseler Medine onlar için daha iyidir. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlardan kimse sevmediği için oradan çıkmaz ama oraya o kişiden daha iyi olan kimseyi getirir. Medine aynı pası gideren körük gibidir. Medine içindeki kötüleri aynı körüğün demirin pasını çıkardığı gibi çıkarmadıkça kıyamet kopmaz. Yani demek ki kıyamete yakın bir zamanda Medine bunu yapacak. İçindeki pislikleri temizleyecek. Ve son olarak küçük alametlerin sonuncusu olarak zikredeceğimiz özellik müminlerin ruhunu alacak olan rüzgarın çıkması. Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh'ten gelen rivayette ve içinde Deccal'in çıkması, İsa Aleyhisselam'ın inmesi, Yecüc Mecüc'ün kıssasından bahsedilen uzun hadiste şu ifadeler geçiyor. Allah hoş bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar onları koltuk altlarından yakalar ve her mümin ve Müslümanın ruhlarını kabzeder. Artık yeryüzünde insanların en kötü olanları kalır. O kötü insanlar sokak ortasında aleni olarak eşeklerin birbirleriyle cima ettikleri gibi kadın erkek birbirleriyle cima ederler. İşte kıyamet onların üzerine kopar. Evet. Oldukça uzun sürdü. Hakkınızı helal edin. 1,5 saat olmuş. Allah izin verirse bir sonraki derste büyük alametler. Mehdi aleyhisselam, İsa aleyhisselam konusunu işleyeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.